Ayrım 1. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Yapı Kredi Yayınları 8. Baskı Eylül 2002. Bu kitap 358 sayfadır. Filyos Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Mart 2008. Okuyan Levent Filyos. Arka Kapak. Halit Ayarcı gülmemek için dudağını kıstı. İnanmayan bir adamla çalışmak dünyanın en güç işidir. Artık bunalmıştım. Bütün dediklerinizi yapıyorum, bu yetişmez mi? İnanmaya ne lüzum var? Hiçbir şey yapmayın, yalnız inanın, bize bu yeter. Halit Ayarcı bu sefer gerçekten hiddetliydi. Çünkü bana evvela inanç lazım, saf kalple bu işin doğruluğuna inanç. Siz çürümüş insansınız, eski ruhsunuz. Hayata inanmayan insanla çalışılmaz. Tarih günün emrindedir. Bütün mesele şuradan geliyor. Kendinizi zamanınızdan üstün görüyorsunuz. Entelektüel gururu. Ben bütün hakikatleri bilirim demek istiyorsunuz. Hayır azizim, öyle bir şey olamaz. Bir insan bütün hakikatleri bilmez, bilemez. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde göründüğünden daha ironik ve derin bir bakışla zamanı romanın odağına oturtuyor. Eski bir zamandan yeni bir zamana ve böylece aynı zamanda eski hayattan yeni hayata geçişi ince, mizahi, şaşırtıcı bir üslupla sorgularken her iki hayatın kurumları arasındaki geçişe dikkat çekiyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bilenlerin tekrar tekrar okuduğu, bilmeyenlerin okudukça şaşıracakları bir başyapıt. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. 23 Haziran 1901 İstanbul, 24 Ocak 1962. İstanbul'da başladığı öğrenim hayatını Anadolu'nun çeşitli kasaba ve şehirlerinde kadılık yapan babasıyla birlikte dolaşırken taşrada sürdürdü. 13 yaşındayken Musul'da bulundukları sırada annesini kaybetti. Bu ölüm ve 2 yıl sonra babasının tayin edildiği Antalya, Tanpınar'ın iç dünyasında eserlerine de yansıyacak derin izler bıraktı. Liseyi Antalya'da bitirdikten sonra üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen Tanpınar, 1919'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Burada başta kendisini derinden etkileyen hocası Yahya Kemal olmak üzere geniş bir edebiyat çevresine katıldı. İlk şiirleri 1921'de Yahya Kemal ve etrafındaki gençler tarafından çıkarılan Dergah dergisinde yayımlandı. 1923'te Şeyhi'nin Hüsrev-u Şiir'in mesnevisi üzerine hazırladığı bir tezle mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Lisesi'nde başladığı edebiyat öğretmenliği görevini 1923-1924, Konya Lisesi 1925-1927, Ankara Lisesi 1927, Gazi Terbiye Enstitüsü 1930-1932 ve İstanbul Kadıköy Lisesi'nde 1932 sürdürdü. 1933'te Ahmet Haşim'in ölümü üzerine boşalan Güzel Sanatlar Akademisi sanat tarihi hocalığına girildi. 1934'te buna estetik ve mitoloji hocalığı da eklendi. Aynı zamanda Amerikan Koleji'nde Türk Edebiyatı dersleri verdi. 15 Kasım 1939'da Tanzimat Fermanı'nın ilanının 100. yılı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde açılan kürsüye yeni Türk Edebiyatı profesörü olarak atandı. 1942'de Maraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ahmet Hamdi Tanpınar, milletvekilliğinin 1946'da son bulmasından sonra bir süre Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği ve Güzel Sanatlar Akademisi estetik hocalığı yaptı. 1949'da tekrar İstanbul Üniversitesi'ndeki kürsüsüne döndü. Çeşitli Avrupa gezileri yaptı. 1953'te Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan 6 aylık bir Avrupa gezisi, 1955'te Filmoloji Kongresi azası olarak 3 hafta için Paris, 1957'de bir tebliğ ile katıldığı 14. Müşterikler Kongresi için Münih ve 1959'da bir yıl süreyle kalmak üzere Fransa, İngiltere, İsviçre ve Portekiz. 24 Ocak 1962'de kalp krizinden ölünceye kadar İstanbul Üniversitesi'ndeki görevini sürdürdü. Yayım sırasına göre eserleri: Tevfik Fikret Antolojisi 1937, Namık Kemal Antolojisi 1942, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Hikaye 1942, Beş Şehir, Deneme 1945, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi 1949, Huzur, Roman 1949, Yaz Yağmuru, Hikaye 1956, Şiirler 1961, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Roman 1961, Yahya Kemal Monografi 1962, Sahnenin Dışındakiler, Roman 1973, Tefrika 1950, Mahur Beste, Roman 1975, Tefrika 1944, Aydaki Kadın, Roman 1987, İki Ateş'inde Senaryo 1999. Bu kitap 1961 yılında yapılmış bulunan ilk baskı esas alınarak yazarın sağlığında ve onun isteği üzerine işaret edilmiş bulunan dizgi yanlışları ile bazı noktalama ve üslup eksikleri yardımcısı ve öğrencisi Turan Alptekin tarafından gözden geçirilerek yayıma hazırlanmıştır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ilk kez 1954 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde tefrika edilmiştir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bir hakkı Hazreti Mecnun izale eyleye hak, serinde derdi hüretten biraz eser kaldı. İzzet Molla. Birinci Bölüm Büyük Ümitler. Birinci Kısım. Beni tanıyanlar öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler. Hatta bütün mütalaalarım, çocukluğumda okuduğum Jules Verne ve Nick Carter hikayelerini ortadan çıkarırsanız, Arapça ve Farsça kelimelerini atlaya atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabıyla Tutiname, Binbir Gece, Ebu Ali Sina hikayeleri gibi eserlerden ibarettir. Daha sonraki zamanlarda enstitümüz kurulmadan evvel işsizlikten evde çocukların mektep kitaplarına zaman zaman göz attığım gibi bazen bütün günümü geçirdiğim Edirne Kapı veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur kaldığım zamanlarda ufak tefek tefrika parçaları ve makaleleri de okudum. Adli tıpta müşahede altında bulunduğum zamanlarda tedavime çalışan, sonraları da bana o kadar iyiliği dokunan Doktor Ramiz'in psikanalize dair neşrettiği etütleri de bu arada sayabilirim. Bu kadar mühim işlerle uğraşan bir alim zatın hakkımda gösterdiği teveccühe layık olabilmek için bu kitapların ve makalelerin bir satırını bile atlamadığıma sizi temin edebilirim. Fakat başlangıcını bilmediğim çok mühim meseleler üzerinde yazılmış bu eserler ne benim edebi zevkime ne de anlayışıma hiçbir tesir yapmadılar. Sadece Doktor Ramiz'le uzun sohbetlerimizde, daima o söyler ben dinlerdim, yetkisizliğimi örtmeye yaradılar. İnsan çocukluğunda aldığı terbiyeyi unutmuyor. Babam ilk zamanlarda Emsile ve Avamil gibi Arapça sarf ve nahiv kitaplarından gayrı, sonraları mektep kitaplarının dışında kitap okumanın aleyhindeydi. Belki bu sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü okumayı reddetmiştim. Bununla beraber hayatımın bir safhasında ufak bir eser yazmaya muvaffak oldum. Fakat bunu daima kötü gördüğüm bir benlik davası için, yani etrafa bak bizim Hayri İrdal kitap yazmış dedirtmek için yazmadığım gibi, kuvvetli önüne geçilmez bir istidat zorladığı için de yazmış değilim. Şimdi lağvedilmiş olan, daha doğrusu Halit Ayarcı'nın tam zamanında müdahalesiyle daimi tasfiye halinde bulunan enstitümüzün yayınları arasında çıkan bu eseri, hangi maksatla, hangi şartlarla, nasıl ve niçin yazdığımı ileride anlatacağım. Şu kadarını söyleyeyim ki saatçilerin piri Şeyh Zamani Hazretlerinin hayatını ve keşiflerini anlatan bu eserin gördüğü rağbeti doğrudan doğruya enstitümüzün kurucusu Aziz Veli Nimet'in büyük dostum, beni hiçten bugünkü şahsiyetime eriştiren Halit Ayarcı'nın yüksek meziyetlerine borçluyum. Zaten hayatımda iyi, güzel, faydalı ne varsa hepsi onun, bir otomobil kazasının 3 hafta evvel aramızdan alıp götürdüğü o büyük adamındır. Bunu ispat için vaktiyle yanında çalışmış olduğum Muvakkit Nuri Efendi'ye dair anlattığım şeyler ve saatçiliğe dair kendisine verdiğim izahatla birdenbire Şeyh Ahmet Zamani Efendi'yi bulduğunu, belki enstitümüz kadar büyük bir icat ve onun 4. Mehmet zamanında yetişmesi icap ettiğini keşfettiğini söylemem yeter sanırım. Bu iki dikkat ve keşifle bir zamanlar parlak şekilde kutlanan saat bayramlarımızın ağırlık merkezi bir hamlede teşekkül etmiş oldu. Bu kitabın muhtelif dillere tercüme edilmesi, dışarıda ve içeride o kadar ağır başlılıkla ve ehemmiyetle tenkit edilmesi de gösterdi ki, rahmetli dostum Halit Ayarcı, ne Ahmet Zamani Hazretlerinin yaşamış olması lüzumunda, ne de yaşaması icap eden asrı seçerken hiç hata etmemiştir. Bana gelince esas fikri kendime ait olmasa bile imzamı taşıyan bu eserin 18 dile tercüme edilmiş olması, bu dillerin gazetelerinde tenkit edilmesi, Van Humbert gibi bir alimin sırf benimle tanışmak ve Ahmet Zamani'nin kabrini ziyaret etmek için Hollanda'dan buraya kadar gelmiş olması diyebilirim ki hayatımın en önemli hadiselerinden biridir. Vakıa bu sonuncusu epeyce sıkıntılı oldu. Ecnebi bir alimle tercüman vasıtasıyla dahi olsa bu kadar çetin bir bahiste konuşmak ve hiçbir suretle yaşamamış bir adama bir mezar bulmak zannedildiğinden güç şeylerdir. Birincisinden gazetelerin dediği gibi dervişçesine tavırlarımız ve laubaliyane hatta tiryakice ahvalimiz bizi kurtardı. İkincisinde ise ecdadın mahlas kullanmak ihtiyadı imdadımıza yetişti. Edirne Kapı ve Eyüp mezarlıklarında Karaca Ahmet meşherinde birkaç gün dolaştıktan sonra bir Ahmet Zamani Efendi nasıl olsa bulunacaktı. Nitekim bulduk da. Bir ölünün şahsiyetine yaptığım bu küçük onarmadan pek o kadar müteessir değilim. Hiç olmazsa bu sayede adamcağızın kabri tamir edildi, adı tanıtıldı. Şöhret afet olduğu kadar da vesile-i rahmettir. Kabrinin fotoğrafları Hollanda'dan başlayarak bütün dünya gazetelerinde, tabii daima başucunda bir elim taşa dayanmış olarak ve öbür elimde pardesüm şapkam gazetelere filan bizzat ben bulunmak şartıyla neşredildi. Bugün bunları düşündükçe yalnız bir şeye üzülüyorum. Kitabım hakkında o kadar iyi şeyler yazan, beni dünyaya tanıtan, günlerce peşimde dolaşan Van Humbert'in bu mezara dayanarak bir resim aldırmasına müsaade etmedim. Her ricasında siz ne olsa Hristiyansınız, ruhu muazzeb olur diye reddeder, ancak sağ tarafının da durmasına müsaade ederdim. Fakat düşünülürse beni de mazur görmek mümkündür. Herif beni aylarca sıkıntıya sokmuştu. Oh olsun! Ne diye durup dururken gelir el alemin rahatını kaçırırlar? Biz kendi alemimizde yaşayan insanlarız. Her şeyimiz kendimize göredir. Bununla beraber ileride görüleceği gibi Van Humbert benden ucunu aldı. Evet, ne okumaktan ne yazmaktan hoşlanırım. Bu böyleyken bu sabah önümde koca bir defter hatıralarımı yazmaya uğraşıyorum. Hatta bunun için her gün olduğundan daha erken saat 5'te kalktım. Kadın hizmetçilerimiz, erkek aşçımız Arif Efendi, tek kusuru bolulu olmamasıdır, gayet güzel yemek pişirir. Evimize eski bir hanedan çeşnisi vermek için bin bir müşkülatla arayıp bulduğumuz Arap kalfa Zeynep Hanım, ne garip, çocukluğumda zencisi o kadar bol İstanbul'a, şimdi siyahi insan ithalatı malı gibi giriyor. Hulasa, villa saati ellerinin emekleriyle ve iyi niyetleriyle çeviren insanların hiçbiri uyanmamışlardı. İster istemez sabah kahvemi kendim pişirdim. Sonra koltuğuma gömülerek hayatımı düşünmeye, unutulması, bahsedilmeden geçilmesi veya değiştirilmesi icap eden şeyleri ayıklamaya, behemeal yazılacakları derinleştirmeye, hulasa bir yazıdan ve bilhassa hatırat cinsinden bir yazıdan samimilik denen şeyin istediği bütün sıkı şartları göz önünde tutarak hadiseleri zihnimde sıralamaya çalıştım. Çünkü ben Hayri İrdal her şeyden evvel mutlak bir samimilik taraftarıyım. İnsan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın? Bu cinsten kayıtsız ve şartsız bir samimilik ise behemal bir süzme, eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. Sözü yarıda bırakmaktansa vaktinde iyi tasarlamak, okuyucu ile behemal anlaşacağınız noktaları seçmek gerekir. Çünkü samimiyet tek başına olan iş değildir. Bütün bunlara bakıp hakikaten hayatımı mühim, anlatılması behemhal lazım gelen bir şey sandığıma, ona olduğundan fazla bir değer verdiğime inanmayınız. Öteden beri Cenab-ı Hakk'ın insanlara bu hayatı yazmak için değil, iyi kötü yaşamak için bahşettiğine inananlardanım. Zaten yazılmış şekli mevcuttur. Nezd-i ilahideki nüshasından, kaderimizden bahsediyorum. Hayır, hatıralarımı yazmaktan kastım kendimi anlatmak değildir. Sadece şahidi olduğum bir takım vakaların unutulmamasına yardım etmektir. Bir de 3 hafta evvel toprağa gömdüğümüz aziz insanı anlatmak ve anmak. Ben insanların en naçizi ve manasızı, karımın vaktiyle enstitümüzün kurulmasından evvel hakkımda kullandığı dille en sünepesi, hakikaten büyük icat dehasıyla doğmuş bir adamı tanıdım. Yıllarca yanı başında yaşadım, çalışma şeklini gördüm. Fikrin kafasında nasıl tutuştuğuna, nasıl birdenbire büyüyen bir ağaç gibi dal budak salıp adeta bütün vücudunu kavradığına ve oradan hayata yayıldığına şahit oldum. Asrımızın belki en büyük, en faydalı müessesesinin, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün onun gözlerinde birdenbire beliren bir parıltıdan bugünkü yahut dünkü haline gelişini gün gün hayatımın bir parçası gibi yaşadım. Hatta kendimi met etmek gibi gülünç bir hale düşmeden diyebilirim ki, talih ve tesadüf bu hayrı irdal zavallısına bütün acizlerine rağmen bu müessesenin kuruluşunda mühim bir rol oynamayı nasip dahi etti. Bana öyle geliyor ki gördüklerimi ve işittiklerimi yazmak gelecek nesillere karşı en büyük vazifemdir. Kaldı ki müessesemizin tarihçesini benden daha iyi yapabilecek tek insan Halit Ayarcı artık aramızda değildir. Dün akşam yine onun masamızdaki yerini boş gördüm. Karımın dolmuş gözlerle bütün yemek müddetince bu boş sandalyeye bakışını bir türlü unutamayacağım. Sanki etrafındaki her şeye yabancıydı. Nihayet dayanamadı, peşkiriyle gözlerini silerek masadan kalktı, odasına kapandı. Eminim ki bütün gece ağlamıştır. Hakkı da var, Halit Ayarcı benim veli nimetimse onun da en büyük dostuydu. Zaten bu hatıraları yazmak fikrini bende biraz da onun bu çok yerinde olan kederi uyandırdı. Kendi kendime yatağımda uzun zaman düşündüm. Hayri irdal dedim, çok şey gördün geçirdin. Yaşın ancak 60 olduğu halde birkaç insanın ömrünü birden yaşadın. Sefaletin bir köşeye atılmış olmanın her türlü acısını tattın. İkbalin merdivenlerinden çevik ve çalak çıktın. Hiçbir zaman ve hiçbir kuvvetin halledemeyeceği meselelerin halloldu. Bütün bunlar hep onun, Halit Ayarcı'nın sayesinde oldu. Seni mezbeleden o çekip çıkarttı. Hayatın için, düşüncen ve rahatın için hakiki düşman olan her şeyi ve herkesi o sana dost yaptı. Etrafında sade, çirkinlik, fakirlik, sefalet gören bir adam iken birdenbire insana layık bir takım asil zevk ve saadetlerinin bulunduğunu duydun ve insan ruhunun asilliğini anladın. Yakın sevgisini öğrendin. Karın Pakize'yi bile asil yüzüyle o sana tanıttı. Çocuklarını Cenab-ı Hakk'ın sana azap çektirmek için gönderdiği bir takım biçareler zannederken birdenbire ve onun sayesinde evlat sahibi olmanın nimetlerine kavuştun. Bu kadar iyi, temiz, büyük, her manasıyla büyük bir dostun hatırası için bir şey yapmayacak mısın? Onun unutulmasına, hatırasının bir yığın alayın, iftiranın altında kaybolmasına razı mı olacaksın? Düşün bir kere, Halit Ayarcı'yı tanımadan evvel hayatın neydi, şimdi nesin? Düşün Edirne kapıdaki evi, her gün kapını yoklayan yahut yolunu kesen alacaklıları, bir dilim ekmeğin peşindeki çırpınışlarını, sonra bugünkü rahat ve saadetini düşün. İkinci kısım. Halit Ayarcı'yı tanımadan evvelki hayatım dedim, fakat gerçekten buna bir hayat denebilir mi? Eğer yaşamak kelimesinin manası her şeyden mahrum olmak ve ıstırap çekmekse, her an küçülmek ve bunu nefsinde her lahza duymaksa, bir türlü aşamayacağı bir çemberin içinde durmadan çırpınmaksa, şüphesiz ben de, benimkiler de en derin şekilde yaşıyorduk. Yok, bu kelimenin içinde biraz ruh ve imkan genişliği, bir takım hakları duymak, o içten sevinmeler, dışa karşı bir parçacık güven, etrafınızda müsavi şartlar içinde rahat bir karşılaşma filan varsa, o zaman iş çok değişir. Dikkat ediniz ki bir şeyler yapmaktan, insanlara faydalı olmaktan hiç bahsetmedim. Zaten Halit Ayarcı'yı tanıyana kadar bu cinsten bir zevkin farkında bile değildim. Bugün ise hayatımın bir gayesi var. Arkamda az çok beni hatırlatacağına inandığım bir iş bırakıyorum. 10 yıl müddetle dünyanın en yeni, en faydalı müessesesinin müdür muavinliğini yaptım. Değil çoluk çocuğuma, uzak yakın bütün akrabama, eş ve dostuma, hatta insan hali vaktiyle kalbimi kıranlara bile iyilik ettim. İş buldum, refaha kavuşturdum. Bu meselede sade enstitümüz memurları için, ki yarısı benim ve Halit Ayarcı'nın akrabasıdır, çünkü enstitü kurulur kurulmaz kadrosunun müsavi şekilde mühim yerlerden tavsiye edilenlerle hısım ve akrabamızdan teşkil edilmesine Halit Ayarcı büyük bir isabetle karar vermiş ve bu kararı hiç şaşmadan takip etmiştir. Suadiye tarafında yaptırdığımız mahalle ile şehrimizin imarına yaptığımız hizmeti hatırlamak kafidir sanırım. Bilmem enstitümüzün daha ilga kararından çok evvel matbuatla aleyhinde başlayan ve ilga kararından sonra büsbütün şiddetini artıran hücumlardan burada bahsetmeye lüzum var mı? Hayat ne kadar gariptir. 10 sene evvel her yaptığımızı beğenen, öven, geniş teşkilatımızı dünyaya bir örnek gibi gösteren gazeteler, vaktiyle o kadar dostum olan gerek resmi kokteyllerimize, gerek basın toplantılarımıza can atan gazeteler, şimdi aleyhimize yazmadıklarını bırakmıyorlar. Evvela teşkilatın genişliğinden ve lüzumsuzluğundan bahsettiler. İşsizliğin alabildiğine yürüdüğü bir memlekette bu kadar insana iş bulmuş olmamızı hiç hesaba katmadan, 3 müdürlüğün, 11 şube müdürlüğünün, 47 daktilo ve 271 kontrol memurunun çokluğunu durmadan başımıza kaktılar. Sonra sanki bir saatte yelkovan, akrep, zemberek, pandül, mil hakikaten yokmuş ve hakikaten zaman dediğimiz şey saat, dakika, saniye ve saliseye ayrılmazmış gibi bu şube müdürlüklerinin adlarıyla alay ettiler. Daha sonra bu müdürlüklerde 10 sene ehliyetle çalışan, işlerinin içinde pişip yetişmiş memurlarımızın tahsillerini, ihtisas ve salahiyetlerini ele aldılar. Nihayet bir zamanlar o kadar beğendikleri neşriyatımıza insafsızca hücum ettiler. Başta benim yazdığım Şeyh Ahmet Zamani ve Eseri adlı kitap olmak üzere bütün çalışmalarımızı delik deşik ettiler. Salise şubemiz şefinin küçük baldızının kocası o kadar dikkatle ve emekle yazdığı Lodos rüzgarlarının kozmik saat ayarları üzerindeki tesiri. Dostum Doktor Ramiz'in saat ve psikanalizm, saat karakterolojisinde irdal metodu. Halit Ayarcı'nın sosyal monizm ve saat. Saniye ve Sosyete adlı kitaplarının kapakları sanki çok gülünç şeyler yahut tehlikeli vesikalarmış gibi günlerce gazetelerin ilk sayfalarında acayip başlıklar altında teşhir edildi. Bunlarla da kalmadılar. Şehrimiz halkını o kadar sevindiren, eğlendiren ve müessesemize bütün ilmi ve içtimai faaliyetlerini kolaylaştıracak imkanları sağlayan vidolu, zamlı, tenzilatlı, ikramiyeli ve kolektif nakit ceza sistemimizi ele alarak bizi düpedüz sahtekarlık ve dolandırıcılıkla vasıflandırdılar. Halbuki Halit Ayarcı ile Karım Pakize'nin bitmez tükenmez vidolu tavla partilerini seyrederken can sıkıntısından bulduğum bu nakit ceza sistemini bir zamanlar nasıl alkışlamışlardı? Büyük bir maliyecimiz bu ceza sistemini maliye tarihinde gerçek bir buluş adettiğini resmen bildirmiş ve bundan sonra adımı Doktor Turgot, Necker ve Schultz'la beraber anmakta hiç tereddüt etmeyeceğini her fırsatta tekrarlamıştı. Hakkı da vardı. Şu itibarla ki şimdiye kadar halkı mükellef kılan para işlerinde memnuniyetsizlik daima esastır. Hele bu bir ceza şeklinde olursa daima insanı rahatsız eder. Bizim nakit cezamız ise hiç böyle değildi. Suçlu kontrol memurumuzdan bunu işitir işitmez evvela şaşırıyor, sonra işin mantığındaki sağlamlığı anlayınca tebessüme başlıyor, tatbikattaki ciddiliği görür görmez gülmekten katılıyordu. Kaç kişi memurlarımıza bilhassa ilk günlerde, ama ne olur bir kere de bizim eve gelin, bunu karım behemeal görsün, işte adresim diye kartını uzatmış, ayrıca otomobil parasını da vermişti. Nakit cezamızın dayandığı esas şehre ait umumi saatler başta olmak üzere açıkta bulunan saatlerden biriyle uymayan her saatten alınan 5 kuruştan ibaretti. Fakat bu saat ile bir başka saatin arasında da ayar farkı varsa bu sefer ceza iki misli oluyordu. Böyle komşu olan saatlerin sayısı çoğaldıkça ceza da hendesi nispetle artıyordu. Tam saat ayarı haddi zatına imkansız olduğu için bu saatlere mahsus bir ferdi hürriyet meselesidir. Bit tabii o zaman bunu açıklayamazdım. Her kalabalık bir yerde yapılan tek bir kontrolde epeyce miktarda bir para tahsili mümkündü. Kaldı ki biz bu karışık hesaba bir de ilerilik ve gerilik farkı ilave etmiştik. Herkes bilir ki bir saat ya geri kalır yahut ileri gider. Bu işin üçüncü şekli yoktur. Bu da tam ayar imkansızlığı gibi umumi bir kaidedir. Meğer ki durmuş olsun. Fakat burada iş şahsileşir. Benim nazariyem şudur ki insanlar kainatın sahibi olmak üzere yaratıldıkları için eşya onlara uymak tabiatındadır. Mesela benim çocukluğumun geçtiği Abdülhamit devrinde cemiyetimiz neşesizdi. Başta padişahın asık yüzünden gelen ve halka halka etrafa yayılan bu neşesizlik eşyaya da sirayet etmişti. O zamanın vapur düdüklerinin acılığını, hüznünü, keskinliğini benim yaşımda olanların hepsi bilir. Halbuki hadiselerin lütfiyle birdenbire o kadar gülecek şey bulan bugünkü hayatımızda vapur düdüklerinin, tramvay seslerinin neşesine bakın. Saatler de böyledir. Sahiplerinin mizaçlarındaki ağırlığa, canı tezliğe, evlilik hayatlarına ve siyasi akidelerine göre yürüyüşlerini ister istemez değiştirirler. Bilhassa bizim gibi üst üste inkılaplar yapmış, türlü zümreleri ve nesilleri geride bırakarak dolu dizgin ilerlemiş bir cemiyette bu sonuncusuna, yani az çok siyasi şekline rastlamak gayet tabidir. Bu siyasi akideler ise çok defa şu veya bu sebeple gizlenen şeylerdir. Hiç kimse ortada o kadar kanun müeyyidesi varken elbette durduğu yerde benim düşüncem şudur diye bağırmaz yahut gizli bir yerde bağırır. İşte bu gizlenmelerin, mizaç ve inanç ayrılıklarının kendilerini bilhassa gösterdikleri yer saatlerimizdir. Sahibinin en mahrem dostu olan, bileğinde nabzının atışını arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün heyecanlarını paylaşan, hulasa onun hararetiyle ısınan ve onu uzviyetinde benimseyen, yahut onun üstünde gün dediğimiz zaman bütününü onunla beraber olup bittisiyle yaşayan saat, ister istemez sahibine temessül eder, onun gibi yaşamaya ve düşünmeye alışır. Fazla teferruata girmeden şurasını da işaret edeyim ki, saat kadar derin şekilde olmasa bile bu benimseme ve uyma keyfiyeti bütün eşyamızda vardır. Eski şapkalarımız, ayakkabılarımız, elbiselerimiz gün geçtikçe bizden bir parça olmazlar mı? Onları sık değiştirmek isteyişimiz de bu yüzden değil midir? Yeni bir elbise giyen adam az çok benliğinin dışına çıkmışa benzer. Kendinden uzaklaşmak, ona bir değişikliğin arasından bakmak ihtiyacı yahut ben artık bir başkasıyım diyebilmek saadeti. İddia edebilirim ki rahmetli Halit Ayarcı müessesemizin aleyhine çıkmak korkusu ile bu cins iddialardan sakınmamı bana şiddetle tavsiye ederdi. Fakat madem ki bu vesayet artık yoktur, ben rahatça iddia edebilirim. Eski bir şapkadan ve ayakkabıdan sahibinin bütün huyunu, alışkanlıklarını, hayatındaki aksaklıkları, hatta ıstıraplarının çeşidini görmek mümkündür. Hizmetçilerimize hemen evimize gelir gelmez bir kat elbise, bir iki eski gömlek, boyun bağı, hiç olmazsa ayakkabılarımızdan birini hediye etmemizin hikmeti de bu olsa gerektir. Bizi hiç tanımayan bu insan birdenbire elbisemizin içine girdiği, kunduramızla yürüdüğü için adeta onun gizli zoru ile bize yaklaşır, farkında olmadan bizim itiyat ve düşüncelerimizi benimser. Bunu ben kendi nefsimde iki defa tecrübe ettim. Türlü meslekler bankasından atılmama ve o kadar felakete düşmeme sebep olan müdür Cemal Bey, vaktiyle bana birkaç eski elbise hediye etmişti. Cemal Bey ile aramızda büyük mizaç farkları vardı. O aksi, titiz, kibirli, insanları küçük düşürmekten hoşlanan, her şeyi ciddi mizanlara vuran bir adamdı. Benim uysal sade geçim derdiyle meşgul benliğimin tam zıddı bir tabiat. Vaka onun bu taraflarını benimseyemedim, bu benim için imkansızdı. Fakat tek zaafı refikasına karşı beslediği sevgi sanki bu elbiseden bana geçti. Üzerime giydiğimin haftasında sıkı Müslüman terbiyeme, üç çocuk babası olmama, Pakize gibi her cihetle bana üstün bir kadının kocası bulunmama rağmen Selma hanımefendiye delicesine aşık oldum. Bankadan ayrıldım, seneler geçti, bu elbise üstümde lime lime oldu. Fakat bu sevgi yakamı bırakmadı. İkinci elbiseyi bana enstitümüzün ilk kuruluş günlerinde o zamanki kıyafetimle müesseseye gelemeyeceğimi düşünen Halit Ayarcı hediye etmişti. Sırtıma daha ilk geçirdiğim günde bütün varlığımın değiştiğini gördüm. Birdenbire ufkum, görüş zaviyem genişledi. Hayatı onun gibi bir bütün olarak mütalaya alıştım. Değişme, koordinasyon, çalışmanın tanzimi, zihniyet değişikliği, üst düşünce, ilmi zihniyet gibi tabirlerle konuşmaya, kendi isteksizliğime zaruret imkansızlık gibi adlar koymaya, şarkla garp arasında ölçüsüz mukayeseler yapmaya, ciddiliğinden kendim de ürktüğüm hükümler vermeye başladım. Onun gibi insanlara acaba ne işe yarar diyen bir gözle bakıyor, hayatı kendi teknemde yoğuracağım bir hamur gibi görüyordum. Bir kelime ile onun cesareti ve icat kudreti bana aşılanmış gibiydi. Sanki bu elbise değil bir büyüydü. Hatta Cemal Bey'in refikası Selma hanımefendiyi bile artık erişilmesi imkansız bir varlık gibi görmüyordum. Bit tabii bunlar Halit Ayarcı'da olduğu gibi pürüzsüz geçmiyordu. Yumuşak ve uysal, merhametli, sefaleti tatmış tabiatım ikide bir işe karışıyor, lafımı kesiyor, kararlarımı değiştiriyordu. Hulasa birbiri arasından düşünen, karar veren, konuşan bir adam olmuştum. Rahmetli Halit Ayarcı'ya bunu anlattığım zaman gülmüş, sonra büyük bir iyi kalplilikle böyle olması hususi bir çeşni veriyor, devam edin demişti. Yine bu meseleyi münakaşa ettiğimiz günlerden birinde söylediği şeyleri burada kaydetmeden bir türlü geçemeyeceğim. Aziz Hayri İrdal demişti, söylediğiniz son derecede doğrudur. Bütün büyük adamların maiyetlerinde çalışanlara daima elbiselerini ve öteberilerini vermeleri bu yüzdendir. Roma imparatorları, krallar, büyük diktatörler hep kendileri gibi düşünsünler diye eşyalarını dostlarına hediye ederlerdi. Hatta Osmanlı hükümdarlarının, vezirlerinin kürk ve kaftan ihsan etmeleri de bu yüzden olsa gerektir. Siz farkında olmadan tarihin büyük bir sırrını, bir çeşit psikolojik mekanizmayı keşfettiniz. Şüphesiz doğru söylüyordu. Unutmayın ki bu keşif de onun elbisesi sırtıma geçtikten sonra olmuştu. Evet, o keşif dehasıyla doğmuş adamdı ve ben de onun kıyafetine büründüğüm için bunu keşfetmiştim. Biz yine saatlere dönelim. Burada Doktor Ramiz'in Saatlerin Psikanalizi adlı enstitümüzün eşriyatından, o çok mühim etütten de bahsetmek isterdim. Fakat büsbütün ilmi ve çok ayrı mahiyette bir takım istiratlarla bu hatıraları ağırlaştırmaktan korktuğum için bunu yapmayacağım. Kitap mevcuttur, isteyen daima müracaat edebilir. Doktor Ramiz'le aramızdaki fark burada yalnız onun bana söylediklerini naklediyorum. Benim umumi psikoloji ve sosyoloji metoduyla işi ele almama mukabil, onun meseleyi bütün psikanalizciler gibi cinsiyet, libido ve refulman noktalarından ele almasındadır. Umumi veya hususi psikoloji ve bilhassa sosyoloji hakkında hiçbir fikrim olmamasına rağmen işin böyle olmasına ben de memnunum. Beni daima ciddiye almak lütfunu gösteren Doktor Ramiz, bu düşüncelerinin sonunda benim büyük bir idealist olduğumu da ilave etmişti. Bu meseleyi beraberce münakaşa ettiğimiz karım ise, saat ve zaman gibi insanla o kadar yakından alakalı olan bir meselede cinsiyet tarafını büsbütün ihmal edişimin sadece idealistliğimden gelemeyeceği, işin başka ve daha ciddi, hatta uzvi ve sıhhi sebepleri de olması icap ettiği fikrindedir. Hangi bakımdan olursa olsun arada bir ilerilik gerilik farkı bulunduğu aşikardır ve bu fark mühim bir farktır. Bu itibarla saatleri geri kalanlardan aldığımız nakit cezaya 2 kuruş zam yapmamızı herkes gayet tabii buldu. Hatta ekseriyetin hoşuna gitti. Böylece hem geriliğe layık olduğu cezayı veriyor hem de ileri düşünüşün hakkını teslim ediyorduk. İnsan yaratılışı tam bir eşitliğe razı olamaz. Ufak tefek imtiyazların teşvikine de muhtaçtır. Diyebilirim ki bizzat iyilik dahi ancak ceza görmesi ve ayıplanması icap eden bir kötülüğün bulunmasıyla kabildir. İleride sık sık adı geçecek olan rahmetli hocam Muvakkit Nuri Efendi tasavvuftan bahsederken her şeyin zıddıyla maruf ve mümkün olduğunu söylerdi. Halit Ayarcı benim bu ceza zammı teklifimi bilhassa bu noktada mühim bularak kabul etmişti. Bulduğum nakit ceza sisteminin 3. özelliği de tekrarlanan cezalardan yaptığımız %10'dan %30'a kadar tenzilattı. Bilindiği gibi suçlar dünyanın her cins kanun ve örfünde tekrarlandıkça cezaları artar. Bu ise suçlu ile vazı-ı kanun arasında bir nevi yarış ve hatta inada sebep olur. Birinci cürüm için söylemiyorum. Çok mümkündür ki ilk işlenen cürüm, ilk evlenme gibi insanda mutlak bir pişmanlık hissi uyandırsın. Fakat insanlık hali ikincisinden sonra başlayan ceza artışlarında karşı tarafı ümitsizliğe düşüren bir nevi açık arttırma manzarası bulunduğu aşikardır. İşte biz nakit cezalarımızda %10'dan başlayarak 7. ve 8. tekrarda %30'a kadar inmek suretiyle bu tabii neticeyi ve onun aksül amellerini önlüyorduk. Böylece vidolu ve kolektif olan ceza sistemimiz aynı zamanda bir nevi müessese ilgisi kazanıyordu. Kaldı ki işin içinde ticari bir taraf da vardı. Hasılatını belediyemizin bize bırakmak lütfunda bulunduğu bu ceza sistemimizle bir nevi ticaret yapıyorduk. Hangi ticari müessese devamlı müşterilerine ufak bir ikramda bulunmaz? Öteden beri mevsim sonu tenzilatlarına alışık olan ve ancak bu surette ticaret erbabının kârı hakkında küçük bir fikir edinebilen İstanbul halkının böyle bir şeyden memnun olacaklarını peşin olarak tahmin etmekle hiç hata etmemiştim. Kaldı ki yarı resmi bir müesseseden böyle bir şey pek beklenemezdi. Bu itibarla halkın hoşuna gitmesi ve rağbeti arttırması çok mümkündür. Nitekim öyle oldu. Bir türlü inanamadıkları, bir latife zannettikleri bu tenzilat işini bizzat görebilmek için halkımız birbirinin koluna girip ayarsız saatleri ellerinde bürolarımıza hücuma veya kontrollerimizi yoldan çevirip kendileri için ceza yazdırmaya başladılar. Halkın kendi isteğiyle hatta güle güle verdiği bu nakit ceza modası birdenbire şehri sardı. Artık çocuklara oyuncak filan almaya ihtiyaç kalmadı. Sevimli küçükler büyüklerin neşesine iştirak edebilmek için en güzel, en iç gıdıklayıcı vasıtayı bulmuşlardı. Şurasını da söyleyeyim ki sade İstanbul ahalisi değil, civar köyler hatta biraz uzakça şehirler halkı da bu işe merak sardırdılar, saldılar. O kadar ki tenzilatlı nakit cezanın ve bilhassa ceza abone karnelerinin ilk tatbik aylarında demir yolları idaresi bazı hatlarda ilave seferler yapmaya mecbur oldu. Haydarpaşa ve Sirkeci garları her gün aman şunu bir görsek yahut olur şey değil hakikaten de doğruymuş diyen ve gülen, kırılasıya gülen insanlarla dolup boşalıyordu. Taşya'dan gelen halkın sabırsızlığı o dereceye vardı ki kontrol memurlarımızın mühim bir kısmını Anadolu tarafında Pendik'ten Trakya cihetinde Çatalca'dan başlayarak yakın istasyonlara ve bizzat şehir garlarına tahsise, hatta bu yüzden kadromuz yetişmediği için saat ayar istasyonlarımızdan ve köyler için gençler arasından seçtiğimiz ayar ekiplerimizden personel almaya mecbur kalmıştık. Müessesemizin hudut haricindeki şöhretinin mühim bir kısmını da bu nakit ceza sisteminin yaptığını söylemek doğru olur. Birkaç seyyah vapuru yolcularının yol üstünde kaptanlarını seyahat programlarını değiştirmeye mecbur ettiklerine ve İstanbul'da bir hafta kalıp hepsinin ellerinde birkaç tenzilatlı ceza makbuzu yollarına devam ettiklerine, hatta bu seyyahlar içinde birçoğunun Halit Ayarcı ile yahut benimle mülakat yapmadan İstanbul'dan ayrılmadıklarını, şehrimizin muhtelif dükkanlarında satılan fotoğraflarımızın adeta yağma edildiğini elbette gazetelerde okumuşsunuzdur. Burada son zamanlarda müessesemiz hakkında yapılan bütün haksızlıkları teker teker sayacak değilim. Bu hatıralar ilerledikçe okuyucularım onları görecekler ve nasıl bir gadre uğratıldığımıza kendileri hüküm vereceklerdir. Yalnız şahsıma ait bir noktaya da şurada işaret etmekten vazgeçemeyeceğim. Metih veya Zem Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden bahsedilirken daima bir hakikat unutulmuştur. O da bu müessesenin benim şahsımla, hatta mazimle olan sıkı bağlılığıdır. Müessesemizin Halit Ayarcı'nın teşebbüs kudretinden ve Lut düşüncesinden çıktığını hiçbir zaman inkar edecek değilim. O her manasıyla benim veli nimetim, büyük dostum oldu. Fakat Saatleri Ayarlama müessesesindeki vaziyetim hiç de dışarıdakilerin zannettikleri ve sık sık ima ettikleri gibi öyle sadece bir aletin, uysal bir vasıtanın alakası değildir. Halit Ayarcı onu düşüncesinden bulduysa, ben de bütün hayatımda onu doğuran tesadüfleri, hatta büyük ıstıraplar pahasına yaşadım. O hayatımın bir meyvasıdır. Bu hatıraların birinci vazifesi gerek rahmetli Halit Ayarcı'nın ve gerek müessesenin aleyhindeki isnat ve iftiraları red ise, birincisinden hiç de aşağı kalmayan ikinci vazifesi de bu küçük fakat mühim hakikati belirtmektir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.